Ayrım 15. Katedralde. K, bankanın müşterisi ve banka için pek önemli bir kişi olup ilk kez bu kente gelen bir İtalyan baya kentteki bazı sanat yapıtlarını göstermekle görevlendirildi. Başka zamanlar böyle bir görevin kendisine verilmesinden kuşkusuz onur duyardı. Ama bankadaki saygınlığını binbir güçlükle koruyabildiği şu sıra bu işi istemeye üstlendi. Bankadaki çalışma odasının uzak kaldığı her saat içine dert oluyordu. Doğrusu bankadaki vaktini hiç de eskisi gibi değerlendirdiği söylenemezdi. Kimi saatler öyle geçip gidiyordu ki çalışıyor demeye bin tanık isterdi. Ama işinin başında bulunmadığı zaman daha da büyük oluyordu üzüntüsü. Öyle sanıyordu ki zaten her vakit pusuda bekleyen müdür yardımcısı odasına girip masasına oturuyor, evraklarını karıştırıyor. Kaan'ın yıllar yılı adeta kendileriyle ahbaplık kurduğu banka müşterilerini kabul ediyor, bunları onun elinden çekip almaya uğraşıyordu. Hatta belki çalışırken Kaan'ın binbir yönden üzerine çullanır göründüğü ve artık bir türlü önüne geçemediği hataları bulup ortaya çıkartıyordu. Bu yüzden Ka, kendisini görevle bir yere yollasalar veya yakında bir başka kente gönderseler, bu gibi görevler de son zamanlarda ne tesadüfse artmıştı, kendisine verilen görev ne kadar onurlandırıcı olsa da aklına ilk gelen onu kısa bir süre bankadan uzaklaştırmak istedikleri, bu arada yaptığı işleri denetimden geçirecekleriydi. Hiç değilse kendisine bankada yokluğu pek fark etmeyecek bir kişi gözüyle baktıklarını düşünüyordu. Söz konusu görevlerin çoğunu güçlük çekmeden geri çevirebilirse de bunu göze alamıyordu Ka. Çünkü endişelenmesi için ortada en ufak bir neden bulunmuyorken verilen görevleri geri çevirmek korktuğunu itiraf anlamını taşıyacaktı. Dolayısıyla bunları görünürde serin kanlı kabullenmeye çalışıyordu. Hatta o zahmetli iş gezisine çıkması gerektiğinde bile fena halde üşüttüğünü saklayıp açığa vurmamış, bunu da yalnız o günler hüküm süren yağmurlu güz havasına bakılır da belki geziden alıkonulur diye korkup çekindiğinden yapmıştı. İş gezisinden müthiş başarılarıyla dönmüş, ertesi günde bankanın müşterisi İtalyan bayağı arkadaşlık etmek üzere seçildiği haberini almıştı. Hiç değilse bu defa verilen görevi kabullenmemek için büyük bir istek duydu içinde. Bir kez kendisine verilmesi düşünülen görev ticari işlerle doğrudan ilgili değildi. Bankanın bir müşterisine karşı arkadaşlık görevinin yerine getirilmesi gerçekte hali önemliydi kuşkusuz ama K için değil. Çünkü K ancak bankadaki işlerde başarılı olabildi mi ayakta kalabileceğini pekala biliyordu. Bankada başarılı olamadı mı, isterse İtalyan müşteriyi hiç umulmadık bir arkadaşlıkla hayran bıraksın, asla değer taşımayacaktı bu. Bir gün bile kendisinin işinin başından uzaklaştırmalarını istemiyordu. Çünkü daha sonra işinin başına dönmesine izin vermeyecekleri korkusu eni konu büyüktü içinde. Bu kadar korkunun hala abartılmış olduğunu çok iyi biliyordu. Ama yine de korku kendisini sıkıyor, bunaltıyordu. Ne var ki bu arkadaşlık işini üzerinden atmak için akla yakın bir bahane uydurmak da neredeyse olanaksızdı. Kaan'ın öyle pek fazla bir İtalyancası yoksa da idare ederdi. Önemli olan sanat tarihine ilişkin eskiden kalma bazı bilgilere sahip bulunmasıydı. Kaan bir süre kentteki sanat anıtlarını koruma derneğinde, o da yalnız ticari nedenler dolayısıyla üyelik yapmış, işte bu yüzden sanat tarihinden anladığı son derece abartılarak bankada yayılmıştı. İtalyan da söylentilere bakılırsa sanatsever biriydi ve Kaan'ın yanına arkadaş diye verilmesinden daha doğal bir şey düşünülemezdi. Pek yağmurlu, fırtınalı bir sabahtı. İtalyan bayla geçireceği böyle bir günden ötürü içi öfkeyle dolup taşan Ka, sabahleyin daha saat 7'de kalkıp bankaya geldi. İtalyan bay, damlayıp da kendisini görevinin başından ayırmadan hiç değilse birkaç işi aradan çıkarmak istiyordu. Pek yorgundu. Yarı geceyi, ertesi gün için biraz hazırlanmak üzere bir kitaptan İtalyanca gramer çalışmakla geçirmişti. Odasına girince, son günler sık sık gidip önüne oturduğu pencere, masadan daha çok kendisine çekti onu. Ama Ka karşı koyup işinin başına geçti. Ne çare, tam o anda odacı girdi içeri. Bay Kaan'ın gelip gelmediğine bakması için kendisini müdür beyin yolladığını söyledi. Gelmişse lütfen kabul salonuna kadar zahmet etmesi isteniyordu. İtalyan bay teşrif etmişlerdi. Geliyorum dedi Ka. Küçük bir sözlüğü cebine sokup İtalyan müşteri için hazırladığı bir kent albümünü koltuğuna sıkıştırdı. Müdür yardımcısının odasından geçerek müdür beyin odasına girdi. Bankaya bu kadar erken gelip çağrılır çağrılmaz hemen görev başına koşabildiği için mutluydu. Bunu da herhalde kimse ciddi olarak beklememişti kendisinden. Tabii müdür yardımcısının odası gecenin bir yarısıymış gibi henüz boştu. Belki odacıyı ona da çağırması söylenmiş ama boşuna zahmet edilmişti. Ka salona girer girmez müdürle İtalyan müşteri gömüldükleri koltuklardan doğrulup kalktılar. Nazik gülümsedi müdür. Anlaşılan Ka'nın gelişine çok sevinmişti. Onu hemen İtalyan müşteriyle tanıştırdı. İtalyan müşteri kuvvetle elini sıktı Ka'nın, gülümsedi ve birisi için ağzından erkenci sözü çıktı ama kimin için olduğunu Ka pek anlayamadı. Üstelik tuhaf bir sözdü. Ancak bir süre sonra anlamını sezerek bir iki parlak ve süslü cümleyle karşılık verdi. İtalyan müşteri yine gülümseyerek Kay'ı dinledi. Bu arada elini sinirli sinirli birkaç kez fırça gibi kır bıyığını da gezdirdi. Bıyığa besbelli parfüm sürülmüştü. Neredeyse insanın yaklaşıp koklayası geliyordu. Hepsi oturup da ufaktan bir giriş konuşması başlayınca İtalyan müşteriyi ancak yer yer anlayabildiğini gördü Kay. Birden keyfi kaçtı. Pek sakin konuştuğu zaman neredeyse bütün söylediklerini çıkarabiliyordu. Gel gelelim adam, seyrek olarak sakin konuşuyor, sözler çokluk ağzından taşıp dökülüyordu. Sanki bundan bir haz duyar gibi de başını sallıyor ve böylesi coşkulu anlarda Kay için artık İtalyanca olmaktan çıkan bir bölge ağzı kullanıyordu. Ne var ki müdür bu bölge ağzını anladığı gibi konuşuyordu da. Kuşkusuz bunu önceden kestirebilirdi Kay. Çünkü adam İtalya'nın güneyindendi, müdür de birkaç yıl burada kalmıştı. Her neyse, Kay İtalyan müşteriyle anlaşma imkanının büyük ölçüde ortadan kalktığını gördü. Çünkü adam Fransızcasını da pek güç anlayabiliyordu. Belki dudak hareketleri konuşulan sözlerin anlaşılmasına katkıda bulunabilirdi. Ama onları da işte adamın bıyığı örtüp göstermiyordu. K, bir sürü sıkıcı ve tatsız durumun ileride kendisini beklediğini görür gibi oldu. Şimdilik İtalyan müşteriyi anlamaya çalışmaktan vazgeçti. Onu bu kadar kolaylıkla anlayan müdürün yanında boşuna zahmetti çünkü. Suratını asarak adamı gözlemlemekle yetindi. Adam koltuğa gömülmüştü ama hafif bir oturuş vardı. İkide bir kısa ve sivri uçlu ceketini çekip çekiştiriyordu. Bir defasında kollarını kaldırıp ellerini eklem yerlerinden gevşecik hareket ettirerek bir şeyler söylemeye çalıştı. Ne var ki Kay vücudunu ileriye verip gözlerini ellerinden ayırmamasına karşın ne demek istediğini bir türlü çıkaramadı adamın. İleri geri dalgalanan konuşmayı yalnızca bir otomat gibi gözleriyle izliyor, başkaca bir şey yapmıyordu. Sonunda erken bir yorgunluğun belirtilerini vücudunda hisseder gibi oldu. Birden o dalgın halinde, Allah'tan ki zamanında, tam ayağa kalkmak, arkasına dönüp gitmek isterken suçüstü yakaladı kendini ve korktu. Derken İtalyan müşteri saatine baktı ve sıçrayıp kalktı ayağa. Müdüre veda edip Kay'a sokuldu. Öyle ki Kay kıpırdayabilmek için koltuğunu geri itmek zorunda kaldı. Adamın İtalyancası karşısında Kay'ın içine düştüğü güç durumu gözlerinden okuyan müdür konuşmaya karıştı ve bunu da hani öylesine zeki, öylesine incelikli bir şekilde yaptı ki sanki adamın dediklerine yalnız ufak tefek tavsiyeler ekler gibiydi. Gerçekte ise yorulmak nedir bilmeksizin sözünü kesip duran İtalyan müşterinin konuştuklarını alabildiğine kısaltıp Kay'a aktarıyordu. Kay'ın müdürden öğrendiğine göre adamın yapılacak bazı işleri vardı. Sanat yapıtlarını görmeye ne yazık ki az vakit ayırabilecekti. Ancak görülmeye değer yapıtların önünden bir koşu geçmek niyetinde de değildi asla. Daha çok, tabii Kay razı olursa bu konudaki kesin kararı yalnız Kay verecekmiş, sadece katedrali ama onu da adam akıllı görmek istiyordu. Böyle bilgili ve nazik bir kimsenin bununla adamın sözlerini duymazdan gelip müdürün söylediklerini çarçabuk kavramaktan başka şeye dikkat etmeyen Kay kastedilmekteydi. Kendisine arkadaşlık etmesinden ölçüsüz memnunluk duyuyor ve uygun görürse saat 10'da katedralde bulunmasını rica ediyordu Kay'dan. Kendisi de bu saatte kesinlikle katedrale geleceğini ummaktaydı. Buna yerinde bazı sözlerle karşılıkta bulundu Kay. Derken İtalyan müşteri ilkin müdürün, sonra Kay'ın, sonra yeniden müdürün elini sıkıp yanında her ikisi olduğu halde yarı arkası dönük ama hala konuşmasını sürdürerek kapıya yürüdü. O gittikten sonra Kay kısa bir süre daha müdürle yalnız kaldı. Bugün pek keyifsiz görünüyordu müdür. Kay'dan özür dilemesi gerektiğini düşünerek sıkı fıkı dostlar gibi dikiliyorlardı yan yana. İlkin adamla kendinin gitmeye niyetlendiğini ama sonradan Kay'ı yollamaya karar verdiğini söyledi. Ancak nedenini açıklamadı. İtalyan bıyığı başlangıçta anlamazsanız sakın paniğe kapılmayın. Çünkü çok geçmeden anlamaya başladığınızı göreceksiniz. Zaten fazla bir şey anlamasanız da zarar yok pek. Çünkü adam için anlaşılmak hiç önemli değil. Kaldı ki sizin İtalyancanız şaşılacak kadar iyi. Bu işin pek güzel üstesinden geleceğinize kuşkum yok demiş ve Kay'ı uğurlamıştı. Kay kalan boş zamanını İtalyan müşteriye katedralleri gezdirirken gerekecek seyrek kullanılır İtalyanca sözcükleri sözlükten çıkarıp bir kenara not etmekle geçirdi. Öyle de sıkıcı bir işti ki ikide bir içeri giren alıcılar mektupları getiriyor, ayrıca çeşit çeşit sorularla memurlar geliyor, onu çalışıyor görünce kapıda dikilip Kay kendilerini dinlemeden bir yere kıpırdamak istemiyorlardı. Müdür yardımcısı da Kay'ı rahatsız etmek fırsatını kaçırmıyor, sık sık girip çıkıyordu içeri. Kay elinden sözlüğü alıp hiç gereği yokken yapraklarını karıştırıyordu. Öte yandan kapı açıldıkça loş bekleme salonunda müşteriler görünüyor. Çekine çekine eğilip Kay'ı selamlıyorlar. Böylece dikkati üzerlerine çekmek istiyor ama Kay'ın kendilerini fark edip fark etmediğini bilemiyorlardı. İşte bütün bunlar ortak noktası K olan dar bir çember gibi dönüp duruyordu sürekli. K ise gereken sözcüklerin listesini çıkarıyor, bunları sözlükten arayıp bularak bir kenara yazıyor, sonra yazdıklarını okuyup ezberlemeye uğraşıyordu. Ne var ki o eski güçlü belliğinden eser kalmamış gibiydi. Kimi vakit kendisini bütün bu sıkıntıya sokan İtalyan baya öyle içerliyordu ki ne olursa olsun artık yeter deyip sözlüğü kağıtların altına gömüyor ama derken İtalyan ile katedraldeki sanat yapıtları önünden dilsizler gibi geçip gidemeyeceğini düşünerek kitabı daha büyük bir öfkeyle yeniden çekip önüne alıyordu. Tam saat 9.30'da bankadan çıkmak üzereydi ki telefon çaldı. Leni iyi sabahlar diliyor, hal ve hatırını soruyordu. K acele teşekkürde bulundu. Şu anda imkanı yok fazla bir şey konuşamayacağını, çünkü katedrale gitmesi gerektiğini söyledi. Katedrale mi? Diye sordu Leni. Evet, katedrale. Peki ama neden? K 3-5 sözle nedenini açıklamaya çalıştı. Ama daha konuşmaya başlar başlamaz, seni koşturuyorlar dedi Leni. K'nın kendi aramadığı, kendi beklemediği acımalara tahammülü yoktu. İki kelimeyle Leni'ye veda etti. Kulaklığı yerine asarken, yarı kendi kendine, yarı uzaktaki kıza söyler gibi, evet koşturuyorlar diye cevapladı. Leni tabii istemedi söyleneni. Ama geç olmuş, neredeyse zamanda katedralde bulunamama tehlikesi baş göstermişti. Bir otomobile atladı K. Son anda albüm aklına gelmiş, sabahleyin fırsat bulup İtalyan'a veremediğinden şimdi yanına almıştı. Bütün yol boyunca dizlerinin üzerinde tuttu albümü ve parmaklarını telaşla üzerinde tıklatıp durdu. Yağmur hafiflemişti ama nemli, serin ve karanlıktı hava. Katedralde pek fazla bir şey görülemeyecek, oysa soğuk çine döşeme üzerinde uzun boylu ayakta dikilmekten soğuk algınlığı kuşkusuz iyice azacaktı. Katedral alanında incin top oynuyordu. Anımsadı birden. Daha küçük bir çocukken dikkatini çekmişti. Dar alanı çevreleyen binalarda ne çok pencere varsa perdeleri her vakti indirilmiş oluyordu. Ama böyle bir havada insan pek şaşmıyordu buna. Katedralde de hemen kimseler yoktu. Tabii böyle bir saatte kim gelirdi? Her iki yan cemaat yerini dolaşan K sadece yaşlı bir kadına rastladı. Kadın kalın bir şala sarılmış, gözlerinin önünde diz çöktüğü bir Meryem Ana tasvirine dikmişti. Derken uzakta bir zangocun topallayarak katedral duvarındaki bir kapıdan çıkıp gittiğini fark etti. K vaktinde gelmiş, tam katedralin kapısından içeri girerken saat 10'u vurmuştu. Ama İtalyan henüz yoktu görünürde. K tekrar dönüp kapıya geldi. Bir süre kararsız dikildi kapıda. Acaba adam yan kapılardan birinde mi bekliyor diye bakmak üzere yağmur altında katedralin çevresini dolandı. Ama hiçbir yerde göremedi kendisini. Yoksa müdür bey saati yanlış mı anlamıştı? Hani bu İtalyan'ı daha doğru anlayabilene aşk olsundu. Her neyse, adam en azından bir yarım saat ister istemez bekleyecekti. Yorgun olduğu için oturmak isteyerek yine katedrale girdi. Merdiveni çıkarken basamakların birinde halı parçası gibi bir şey buldu. Ayağının ucuyla ite kaka yakınındaki bir sıranın önüne getirdi. Paltosuna daha bir sıkı sarınıp yakasını kaldırdı ve sıraya oturdu. Oyalanmak için albümü açıp biraz karıştırdı. Ama çok sürmeden kapadı yine. Çünkü ortalık öylesine kararmıştı ki gözlerini kaldırınca hemen yanı başındaki ayrıntıları adeta seçemediğini gördü. İleride ana mihrabın tepesinde bir büyük üçgen oluşturan şamdanlar titrek bir ışıkla yanıyordu. K bu şamdanları az önce de görüp görmediğini anımsayamadı pek. Belki yeni yakılmışlardı. Hani zangoçlar bir gölge gibi süzülür, işlerini sezdirmeden görürler. Meslekten böyle kimselerdir. Bir ara arkasına dönen K, uzun ve kalın bir mumun da az ötedeki sütuna tutturulmuş bir şamdanda yandığını fark etti. Bu her ne kadar güzel bir şeyse de çoğu yan mihrapların zifiri karanlığında asılı duran tasvirlerin aydınlatılmasına hiç el vermediği gibi karanlığı daha da büyütüyordu. İtalyan gelmemekle hem kabalık hem de akıllılık etmişti. Görecekleri pek bir şey olmayacak, K'nın cep lambasıyla birkaç tasviri bölük pörçük aydınlatıp bakmakla yetineceklerdi. Bundan da ele ne geçeceğini anlamak için bitişikteki yan mihraba yürüdü. K birkaç basamağa çıkıp alçacık bir mermer korkuluğa geldi. Korkuluğa abanıp elindeki fenerle mihraptaki tasviri aydınlattı. O bengi ışık önünde süzülüp duruyor, tasvirin seçilebilmesini zorlaştırıyordu. K'nın biraz görüp biraz da sezinlediği ilk şey tasvirin bir kenarına çizilmiş uzun boylu ve zırhlı bir şövalye oldu. Çıplak toprağa, şurada burada birkaç güdük ot vardı, sapladığı kılıcına yaslanmıştı şövalye. Önünde olup biten bir şeyleri dikkatle izler gibiydi. Belki gözcü diye konmuştu oraya. Öylece dikilip yerinden kımıldamaması şaşılacak şeydi. Hani de tasvir falan görmeyen K, Fener'in yeşil ışığından rahatsız olan gözlerini sürekli kırpıştırıyordu. Yine de uzun bir zaman seyretti şövalyeyi. Sonra elindeki fenerin ışığını tasvirin öbür yerlerine kaydırınca Hazreti İsa'nın gömülmesini anlatan geleneksel üslupta bir sahneyle karşılaştı. Yakın zamanda yapılmıştı tasvir. K fenerini söndürüp eski yerine döndü. Artık İtalyan müşteriyi herhalde daha fazla beklemesinin gereği yoktu. Ama dışarıda bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağıyordu kuşkusuz. Hem içerisi de K'nın sandığı kadar soğuk değildi. Dolayısıyla şimdilik katedralde kalmaya karar verdi. Hemen yanı başında kocaman bir minber yükseliyordu. Küçük ve yuvarlak kubbesinin üzerine yarı yatık durumda üzerinde tasvir bulunmayan iki altın haç yerleştirilmiş, haçların uçları altta birbirinin üzerine binmişti. Korkuluğun dış yüzü ve korkulukla ana sütunun birleştiği yer yeşil dal ve yapraklarla süslenmişti. Mini mini melekler ellerini dal ve yapraklara daldırmıştı. Kimi devingen durumda çizilmişti, kimi bir devinimden yoksun olduğu gibi duruyordu. K yaklaşıp dört bir yandan incelemeye koyuldu minberi. Mermer alabildiğine titizlikle işlenmişti. Koyu karanlık sanki dal ve yapraklarla mermer yüzeyine hapsedilmişti. K aradaki boşluğa sokup dikkatle taşın üzerinde gezdirdi elini. Burada böyle bir minber duruyordu da hiç fark etmemişti. Derken kendisinden yakın sıranın arkasında bir zangoç ilişti gözüne. Üzerinden sarkan buruş buruş ve siyah bir giysiyle oracıkta dikiliyor, sol elinde bir enfiye kutusu kendisine bakıyordu. Adam ne istiyor acaba diye düşündü K. Benden kuşkulandı mı? Yoksa bahşiş mi bekliyor? Ama K'nın kendisini gördüğünü fark eden zangoç birden sağ elini, iki parmağında hala bir parça enfiye tutuyordu, katedralin içinde belirsiz bir yöne uzattı. Adamın davranışından adeta bir şey çıkarılacak gibi değildi. Biraz daha bekledi K. Ama zangoç durmadan eliyle bir yeri gösteriyor, bir yandan da başını sallayarak bu davranışını pekiştiriyordu. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu K usulca ve adama yaklaşmak istedi. Hemen eliyle ''Gelme'' der gibi bir işaret yapan zangoç, omuzlarını silkip toparlayarak uzaklaşmaya başladı. K da çocukken böyle hızlı hızlı toparlayarak yürümüş, at üstünde gider gibi yapmıştı. Artık çocuklaşmış bir ihtiyar, kilisenin hizmetine bakacak kadar aklı kalmış diye düşündü. Nasıl ben durunca o da duruyor, arkasından gidecek miyim diye nasıl da beni gözetliyor. K gülümseyerek ihtiyarın peşine düştü. Yan cemaat yerini bir baştan bir başa geçip ana mihrabın bulunduğu yükseltiye geldi. Zangoç sürekli bir şeyler gösteriyor ama K adamın kendisini peşinden uzaklaştırmak istediğini sanarak inadına geri dönmüyordu. Sonunda ihtiyarın peşine bıraktı, onu fazla korkutmak istemedi. Hem İtalyan müşteri bundan sonra da çıkıp gelebilirdi. Dolayısıyla adamcağızı İdeni'yi ürkütüp elden kaçırmaktan sakınması gerekiyordu. Geri dönüp albümü bıraktığı yeri ararken sütunların birinde neredeyse koro için ayrılmış sıraların hemen bitişiğinde küçük bir yan minber ilişti gözüne. Pek sade, çıplak ve soluk bir mermerden yapılmıştı. Öylesine küçüktü ki uzaktan içerisine bir ermiş tasviri konması düşünülen boş bir oyu andırıyordu. Sonra vaizin minberin korkuluğundan geriye doğru şöyle bir adım atabilmesi olanaksızdı. Üstelik mermer kubbe çok aşağıdan başlayıp her türlü süsten uzak ama işte öylesine dolambaçlı yükseliyordu ki orta boylu biri minberde dik duramaz, sürekli korkuluktan öne doğru abanmak zorunda kalırdı. Sanki vaize eziyet için böyle yapılmıştı minber. Hani ustaca süslenip bezenmiş öbür minber dururken bunun ne gereği vardı pek anlaşılamıyordu. Her vakit vaazlardan az önce yapıldığı gibi tepesine bir lamba asılmayaydı, bu küçük minberi kuşkusuz fark etmeyecekti K. Yoksa şimdi biri vaaz mı verecekti? Boş kilisede mi? K, sütununa bitişik minbere çıkan, sanki insanlar için değil de sütunu süslemek üzere orada duran daracık merdivenin aşağılarına çevirdi gözlerini. Gerçekten de, K gülümsedi hayretinden, merdivenin başına bir rahip dikiliyor, yukarı çıkmaya hazır, eliyle merdivenin korkuluğuna tutunmuş K'ya bakıyordu. Ansızın başıyla belli belirsiz selamladı K'yı. Bunun üzerine K istavroz çıkarıp rahibin önünde eğildi. Oysa daha önceden yapması gerekirdi bunu. Rahip şöyle bir toparlanıp kısa ve çevik adımlarla merdivenlerden çıkmaya koyuldu. İster misin gerçekten şimdi bir vaaz başlasın da? Belki de zangoç aklından pek zoru bulunan biri değildi. K'nın vaazın verileceği yere doğru gitmesini istemişti yalnız. Bu da boş kilisede mutlaka yapılması gereken bir şeydi. Peki bir Meryem Ana tasvir önünde yaşlı bir kadın görmüştük K. O neredeydi? O da gelseydi ya. Hem bir vaaz verilecekse niçin ork çalmıyordu önceden? Sessiz duruyor ork, yüksek boyla karanlıkta hafifçe ışıldıyordu. K, çarçabuk şuradan uzaklaşsam mı acaba diye düşündü. Şimdi bunu yaptı yaptı. Yoksa vaaz başladı mı iş işten geçecek, o zaman vaaz bitene kadar kilisede kalması gerekecekti. Oysa epey zaman geçmişti bankadan ayrılalı. İtalyan müşteriyi beklemek zorunda da değildi artık. Saatine baktı, 11. Ama nasıl olur da gerçekten bir vaaz verilebilirdi? Hani neredeydi cemaat? Yalnız kal mı? Ya kendisi sadece kiliseyi görmeye gelmiş bir yabancıysa? Doğrusu böyle bir yabancıdan da başkası değildi zaten. Şimdi saat 11'de, herkesin işi gücüyle uğraştığı bir gün, böyle alabildiğine berbat bir havada vaaz verileceğini düşünmek saçmaydı. Anlaşılan rahip, adım rahip olduğu kuşkusuzdu. Pürüzsüz ve karanlık yüzlü genç biriydi. Yanlışlıkla yakılmış bir lambayı söndürmeye çıkıyordu belki de minbere. Ama öyle de değildi pek. Rahip lambayı söndüreceğini, yeri iyi mi değil mi diye bakıp biraz yukarı aldı. Sonra ağır ağır korkuluktan yana döndü. Ön taraftaki köşeli kenarından iki eliyle yakaladığı korkuluğu. Bir süre öylece durup başını oynatmaksızın çevresine bakındı. K hayli geriye çekilmiş, dirseklerini en öndeki sıraya yaslamıştı. Karanlıkta neresi olduğunu pek kestiremediği bir yerde, kambur vücutlu zangoçun ödevini yapmış kimselerin iç rahatlığıyla çökmüş oturduğunu görür gibi oldu. Bir de sessizleşmişti ki katedral. Ama K ister istemez sessizliği bozacaktı. Çünkü burada daha çok kalmak niyetinde değildi. Vakti saati gelince ne olursa olsun vaazda bulunmak rahibin görevi ise yapsındı görevini. K'nın yardımına muhtaç değildi ya. Kendisinin orada bulunuşu da herhalde vaazın etkisini güçlendirmeyecekti. Böyle düşünerek usulca yola koyuldu K. Ayak uçlarına basarak sıranın kenarını izleyip ilerledi. Derken sıralar arasındaki geniş yola çıkıp serbestçe yürümeye başladı. Ancak ne denli yavaş yürürse yürüsün, taş demin çın çın ötüyor, ayak sesleri düzenli dalgalar halinde büyüyüp katedralin kubbelerinde hafif ama sürekli yankılanıyordu. K belki rahip tarafından izlenerek boş sıralar arasından tek başına geçerken bir gariplik hissetti. Katedral de bir büyüktü ki insan neredeyse bu büyüklüğü kaldıramıyordu. Eski oturduğu yere gelince hemen elini uzatıp albümü kaptı. Sıraları tam geride bırakıp onlarla kapı arasındaki açıklığa çıkacaktı ki ilk kez rahibin sesini işitti. Güçlü, talimli bir sesti. Kendisini bekleyen katedrali nasıl da hemen dolduruvermişti. Ama cemaate seslenmemişti rahip. Bu apacık ortadaydı ve hiç kuşku yok, Joseph K. diye bağırmıştı.